Ayrım 4, Kabil, Jose Saramago, sayfa 35. Köşeye sıkışarak gezginliğe başlayan bu adam, peşinden kendi adımları gelen bu lanetli, bu kardeş katili, yine de hayata pek az insan kadar iyi başlamıştı. Oğlunun bahçenin nemli toprağına oturup yeni dikilmiş bir fidanı büyümesini bekleyerek seyre dalmış halde defalarca görmüş annesi buna tanıklık edebilirdi. 4 ya da 5 yaşındaydı ve ağaçların büyüdüğünü görmek istiyordu. Bunun üzerine oğlundan daha fazla hayal gücüne sahip olduğu açıkça belli olan anne, ona ağaçların çok çekingen olduklarını, ancak kendilerine bakılmadığında büyüdüklerini açıklamıştı. Utandıkları için demişti bir gün ona annesi. Kabil bir süre sessiz kalmış, düşünmüş, sonra cevap vermişti. O halde sen bakma anne, benden utanmıyorlar, alışkınlar bakmama. Sonradan olacakları o vakit öngören anne, gözlerini çevirince oğlu bir zafer edasıyla haykırmıştı. Büyüdü, büyüdü. Bakmamanı söylemiştim sana. O akşam Adem işten döndüğünde Havva olup biteni ona gülerek anlatınca kocası, "Bu çocuk uzaklara gidecek," dedi. Efendi yoluna çıkmasaydı belki de olacak buydu. Yine de zaten yeterince uzağa gidiyordu. Ama babasının kehanet anlamında değil. Yorgunluktan ayaklarını sürüyerek uçsuz bucaksız ıssız toprakta ilerliyordu. Ne yıkık dökük bir kulübe ne bir hayat belirtisi vardı. Alçalmış gökyüzün habercisi olduğu sağanak yağmur tehdidi kasvetli bir yalnızlığı iyice güçlendiriyordu. Uzaklarda kendisi yürüdükçe yakınlaşan ufukta yeşillikleri yükselen az sayıdaki birkaç ağaç altı hariç sığınabileceği hiçbir yer yoktu. Bu ağaçların pek az yapraklı olan dalları koruma adına layık pek bir garanti sunuyor gibi gözükmüyordu. İlk yağmur damlaları düşerken Kabil giysisinde kan lekesi olduğunu fark ettim. Lekelerin yağmurla belki silineceğini düşündü. Ama bir şeyin değişmediğini, lekeleri toprağa bularsa daha iyi edeceğini hemen anladım. Tozun toprağın altında ne olduğundan kimse kuşkulanmazdı. Zaten giysisi kirpas içinde, leke dolu insanlar bu yörelerde eksik değildi. Yağmur bardaktan boşanırcasına yağmaya başladı. Bir süre sonra giysisi sırılsıklam olmuştu. En ufak kan izi bile fark edilmiyordu. Üstelik Kabil, eğer sorulursa kuzu kanı olduğunu da zaten söyleyebilirdi. Evet dedi Kabil yüksek sesle. Ama Habil hiç de kuzu değildi. Benim kardeşimdi. Onu ben öldürdüm. O anda efendiye cinayetten ikisinin de sorumlu olduğunu söylediğini hatırlamadı. Ama belleği yardımına gelmekte gecikmedi ve bunun üzerine ekledi. Eğer efendi dendiği gibi her şeyi biliyor ve her şeyi yapabiliyorsa eşeğin çene kemiğini bulunduğu yerde yok edebilirdi. Ben Habil'i öldürmemiş olurdum ve şimdi ikimiz de evin kapısında yağan yağmura bakıyor olurduk. Ve Habil sunabileceğim tek şeyi tohumları ve başakları, emeğimin ve alın terimin meyvelerini kabul etmeyerek efendinin gerçekten de kötü davranmış olduğunu kabul etseydi hala yaşıyor olurdu ve biz de hep olduğumuz gibi yine dost olurduk. Dökülen sütte ağlamak işe yaramaz derler ama doğru değil bu. Bir anlamda eğitici de. Çünkü bu bize insanların bazı yaklaşımların ne ölçüde düşüncesiz olduğunu gösterir. Şöyle ki, eğer süt dökülmüşse dökülmüştür ve bezle silmekten başka bir şey gelmez elden. Ve eğer Habil iblisçe öldürülmüşse birisi onun yaşamını elinden aldığı içindir. Başımızdan aşağı şakır şakır yağmur yağarken düşünmek elbette ki dünyanın en rahat işi değildir. Belki de bu nedenle aniden yağmur durdu ve Kabil böylece rahat rahat düşünebildi. Düşüncesinin akışını götürdüğü yere kadar serbestçe takip edebildi. Nerelere kadar gittiğini ise asla bilemeyeceğiz. Ne biz ne o? Çünkü aniden sanki hiçten çıkar gibi beliren bir kulübenin kalıntıları onu derin düşüncelerinden ve üzüntüsünden kopardı. Bazı işaretlerden evin arkasındaki toprağın işlenmiş olduğu anlaşılıyordu. Ama sakinlerin burayı uzun süre önce terk etmiş olduğu kesindi. Bir mevsimde yıkılmamaları için sürekli tamirat gerektiren bu mütevazı konutların malzemelerinin eğreti bağdaşıklığını ve bu malzemelere özgü dayanıksızlığını dikkate alırsak terk edileli belki de o kadar uzun süre olmamıştı. Özen gösteren bir elin yokluğunda ev, bozuk havaların, özellikle de kerbicin içine işlemiş yağmurun ve zımpara gibi törpülemiş rüzgarın yıpratıcı etkisine güçlükle dayanırdı. Kimi üç düzeyler çökmüştü. Çatının büyük bölümü göçmüştü. Tek ayakta kalan nispeten korunaklı bir köşeyi bulan tükenmiş yürüyüşçü oraya çöktü. Bacakları üzerinde güç bela durabiliyordu. Bunun nedeni yalnızca kat ettiği uzun yol değildi. Açlık da kıvrandırmaya başlamıştı. Gün neredeyse sona eriyordu. Birazdan gece olacaktı. Burada kalacağım dedi Kabil. Hep yaptığı gibi yüksek sesle. Sanki kendi kendini yatıştırma ihtiyacı varmış gibi. Oysa ki o an kimsenin tehdidi altında değildi. Muhtemelen efendi bile onun nerede olduğunu bilmiyordu. Hava o kadar soğuk olmasa da tenine yapışan ıslak giysi titretiyordu. Soyunursa bir taşla iki kuş vuracağını düşündü. Öncelikle titremesi sona erecekti. Sonra da incecik kumaştan dikilmiş giysi gecikmeden kururdu. Bunun üzerine soyunur soyunmaz kendini hemen daha iyi hissetti. Dünyaya geldiği zamanki kadar çıplak olmaktan hoşlanmadı doğrudur. Ama yalnızlığı tanık yoktu. Ona da dokunabilecek kimse yoktu. Bu düşünce onda yeni bir ürpertiye yol açtı. Ama aynı ürperti değil, ıslak giysisiyle doğrudan temastan kaynaklananı değil, cinsel bölgesinde bir tür ürperti. Sanki kendi kendinden utanmış gibi hemen yok olan hafif bir kabarma. Kabil bunun ne olduğunu biliyordu. Ama genç yaşına rağmen buna dikkat ettiği yoktu ya da yalnızca iyilikten çok kötülüğe yol açmasından çekiniyordu. Bir köşeye çekilip bacaklarını kıvırıp büzüldü. Dizleri göğsünde öylece uyudu. Şafak vaktinin soğuğuyla uyandı. Giysiyi ellemek için uzandı. Biraz nem kaldığını hissetti. Ama yine de üzerine geçirmeye karar verdi. Üstünde kururdu. Ne rüya görmüştü ne kabus. Bir kütük nasıl uyursa öyle uyumuştu. Bilinçsizce, sorumsuzca, suçluluk duymadan. Yine de şafağın ilk ışıklarıyla uyanırken ağzından çıkan kelimeler. Kardeşim öldürdüm. Oldum. Farklı bir dönem olsaydı belki ağlardı. Belki umutsuzluğa kapılırdı. Belki de göğsünü ve başını yumruklardı. Ama durum neyse o olduğundan, dünya pratik olarak başlamış olduğundan, kim olduğumuzu söylemeyi deneyebileceğimiz kelimelerimiz hala eksik olduğundan ve kendimizi en iyi tanımlayan kelimeleri hiç bulamadığımızdan, bir anlam ifade etmeye son verene ve bir dizi tutarsız sesten, anlamsız eveleme gevelemeden başka bir şey olmayana dek ağzından çıkan sözleri tekrarlamakla yetindi. Bunun üzerine düş görmüş olduğunu ama bunun tam bir düş değil, bir imge, kendisinin imgesi olduğunu fark etti. Eve döndüğünde kapının eşiğinde kendisini bekleyen kardeşini fark eden kendi imgesi. Ömür boyunca onu böyle hatırlayacaktı. Sanki cinayetiyle uzlaşmıştı. Hiç vicdan azabı çekmiyor gibiydi. Kulübeden çıktı ve serin havayı derin derin soludu. Güneş henüz doğmamıştı. Ama gökyüzü çoktan hoş renklerle boyanmıştı. Şafağın bu ilk ışıklarında gözleri önünde uzanan çorak ve monoton manzaraya sınırsız bir tür cennet bahçesine çevirmeye yetecek renkte. Kabil'in adımlarını belirgin bir istikamete yöneltmesi için hiçbir gerekçesi yoktu. Geceyi geçirmiş olduğu viraneye yönelmeden önce bıraktığı izleri içgüdüsel olarak aradı. Kolay oldu. Sonuçta güneşi karşılamaya doğru, güneşin pek yakında belireceği o tarafa doğru yürümesi yeterliydi. Uykuda geçirdiği saatlerin yatıştırdığı midesine kasılmalar azalmıştı. Böyle kalsa iyi olacaktı. Çünkü civarda yiyecek bulma umudu hiç yoktu. Ara sıra karşısına bir incir ağacı çıkıyordu ama üzerinde hiç meyve olmuyordu. Çünkü incir mevsimi değildi. Hala sahip olduğunu bilemediği son kalan enerji kırıntısıyla yürümeye koyuldu. Güneş çıkmıştı. Bugün yağmur yağmayacak. Hatta belki de sıcak olacaktı. Kısa süre sonra kendini yeniden yorgun hissetmeye başladı. Yiyecek bir şey bulmalıydı. Yoksa bu çölde bitkin düşecek, birkaç gün içinde iskelete dönecek, henüz kendini göstermeyen vahşi köpek sürülerinin ya da etçil kuşların insafına kalacaktı. Ama Kabil'in yaşamının orada tamamlanmayacağı yazılıydı. Son nefesini bu çölde verecek olduktan sonra, efendi onu lanetlemekle bunca zaman harcama zahmetine katlanmazdı. Uyarı aşağıdan, yorgun ayaklarından geldi. Bastıkları toprağın farklı olduğunu geç anlamışlardı. Bitki örtüsü kalmamıştı. Yürümeyi engelleyen çimen ve diken yoktu. Uzun lafın kısası, Kabil nasıl ve ne zaman olduğunu bilmeden bir yol keşfetmişti. Zavallı gezgin buna sevindi. Çünkü transit bir yolun, patika da olsa, dar da olsa bir yolun, er ya da geç, yakın ya da uzak, birilerinin oturduğu bir yere götüreceği bilinen bir kuraldır. Orada belki bir iş, başını sokacak bir çatı ve açlığını giderecek bir lokma ekmek bulması mümkün olacaktı. Bu beklenmedik keşifle yeniden canlanan Kabil, deyime uygun davranarak, elinden gelen ardına koymayıp, hiç olmadığı halde kendine güç damıttı ve adımlarını sıklaştırdı. İçinde yaşam işaretleri olan bir evin, eşeğe binmiş bir adamın ya da başının üzerinde testi taşıyan bir kadının belirmesi umudunu hiç yitirmemişti. Epey uzun süre yürümek zorunda kaldı. Sonunda karşısına çıkan yaşlı adam yaya yürüyor ve bir iple bağladığı iki keçiyi çekiyordu. Kabil dağarındaki en içten kelimelerle onu selamladı ama adam aynı şekilde karşılık vermedi. Alnındaki bu işaret de neyin nesi diye sordu. Ne işareti? Şu dedi adam, elini kendi alnına götürerek. Bir doğum işareti cevabını verdi Kabil. Sen kesinlikle mert biri değilsin. Kim dedi sana bunu? Nereden biliyorsun? Karşını verdi Kabil ihtiyatsızca. Kadim atasözünün dediği gibi şeytan damgalamış seni. Sen de bir kusur bulmuş. Ben başkalarından ne daha iyiyim ne daha kötü. İş arıyorum dedi Kabil. Konuşmayı kendisini ilgilendiren konuya yöneltmeye çalışarak. Buralarda iş eksik olmaz. Ne yapmayı bilirsin diye sordu yaşlı adam. Çiftçiyim ben. Yeterli miktarda çiftçimiz var zaten. O alanda iş bulamazsın. Üstelik yalnızsın, ailen yok. Kaybettim ailemi. Nasıl kaybettin? Kaybettim işte. Söyleyecek başka laf yok. Öyleyse seni bırakıp gidiyorum. Ne yüzün ne de alnındaki şu işaret hoşuma gitti. Tam adam uzaklaşıyordu ki Kabil onu tuttu. Gitme. En azından bana bu yörenin adını söyle. Not diyarı derler. Not ne demek? Firar toprağı ya da gezginler diyarı. Söylesene bana. Sen ki buraya geldin. Neden kaçıyorsun? Niçin dolanıyorsun? Yolda ilk karşıma çıkan ve bir ipe iki keçi bağlamış birini hayatımı anlatacak değilim. Seni tanımadığımı bir yana bıraksam da sana hiç hürmet borcum yok. Senin sorularına cevap vermek zorunda değilim. Tekrar görüşeceğiz. Kim bilir? Belki de buralarda iş bulamayacağım ya da yazgımı ve başka yerde aramak zorunda kalacağım. Kerpiçten tuğlalar dökmeyi ve duvar yükseltmeyi biliyorsan senin yazgın bu olacak. Nereye gitmeliyim diye sordu Kabil. Şu yolu tut ve dostları devam et. Sonunda bir yere varacaksın. Cevabın orada. Hoşça kal yaşlı adam. Hoşça kal. Tanrı'ya şükret ki asla yaşlanmayasın. Senin sözlerinin altında sustuğum başka sözler hissediyorum. Evet, örneğin taşıdığım bu işaret doğumdan değil. Onu sen yapmadın. Söylediklerin hiçbiri doğru değil. Benim hakikatim senin için bir yalan olabilir. Mümkündür bu. Elbette. Kuşku duymak uzun yaşamış olanın ayrıcalığıdır. İşte belki bu yüzden benim gözüme yalancılık gibi gelen şeyleri gerçek kabul etmeye beni ikna edemezsin. Sen kimsin diye sordu Kabil. Dikkat et yumurcak. Bana kim olduğumu sorarsan senin kim olduğunu bilme hakkımı da tanırsın. Bunu söylemeye beni hiçbir şey mecbur edemez. Sen bu şehre geleceksin, burada kalacaksın. Er geç herkes seni tanıyacak. Ne var ki bu olursa benim çabamla olmayacak. Hiç olmazsa adını söyle bana. Adım Habil dedi Kabil. Sahte Habil, yaşlı adamın sözlerine bakılırsa yazgısına rastlayacağı meydana doğru yönelirken uyanık kimi okurların son derece makul bir gözlemini ele alabiliriz. Her daim titikte duran bu okurlar, vuku bulduğunu belirttiğimiz diyaloğun ne tarihsel ne de kültürel olarak mümkün olmadığını, az topraklı ve artık hiç toprağı olmayan bir köylüyle hakkında kesinlikle bir şey bilmediğimiz bir yaşlının asla ne böyle düşünebileceğini ne de konuşabileceğini söyleyeceklerdir. Bu okurlar haklıdır ama sorun bunları ifade etmek için yeterli fikre ya da söz dağarına sahip olup olmamakta değil, dünyanın ilk çağlarındaki bir köylü ile bir ipe bağladığı iki keçisiyle bir yaşlının yalnızca sınırlı bilgileri ve eveleyip geveleyen bir dille neredeyse erişemeyecekleri önsezi ve sezgileri ifade edebileceklerini, basitçe insani empati ve entelektüel cömertlikle de olsa kabul etme kapasitemizde yatmaktadır. Bu sözleri etmemiş oldukları da gayet aşikardır. Ama kuşkular, kaygılar, şaşkınlıklar, akıl yürütmedeki ilerleme ve gerilemeler elbette vardır. O dönemin dil ve düşüncesinin bizce çözümsüz ve çifte gizemini kendi dilimize aktarmakla yetindik. Sonuç, günümüzde tutarlıysa o dönemde de kesinlikle tutarlıydı. Sonuçta bizler yolcuyuz ve yol boyunca ilerliyoruz. Hepimiz bilgili olduğumuz kadar cahiliz de. İşte meydan. Aslında buraya şehir demek abartı olur. Tek katlı, düzensiz sıralanmış birkaç ev, ne olduğunu bilemediğimiz bir şey oynayan çocuklar, uyur gezer gibi bir yerden bir yere giden yetişkinler, çekildikleri yere değil, canların istediği yere gidiyor gözüken eşekler, şehir denmeye layık hiçbir şehir, gözlerimizin önündeki bu ilk sahneyle tanınmaz. Burada otomobiller ve otobüsler yok. Trafik işaretleri ve ışıkları yok. Yeraltı geçitleri yok. Binaların cephelerindeki ya da evlerin çatılarındaki reklam duyuruları yok. Kısacası modernite, modern yaşam yok. Ama hepsi gelecek. İlerlemenin kaçınılmaz olduğu, ölüm kadar ve yaşam kadar kaçınılmaz olduğu daha ileride bilinecek. Arka planda yapım halinde bir bina fark ediliyor. İki katlı, bir tür kırsal saray. Mafra'ya, Versa'ya ya da Buckingham'a benzer bir yanı yok. Onlarca duvarcı ustasının ve vasıfsız işçinin imanları geviriyor. Vasıfsızlar kerpiç tuğlaları sırtlarında taşıyor. Ustalar düzenli sıralar halinde tuğlaları yerleştiriyor. Kabil, duvarcılığın ne ileri aşamasından ne de ilk aşamasından bir şey anlıyor. Ama eğer yazgısı onu burada bekliyorsa, ne kadar acı da olsa, ki bu her zaman artık değiştirilemeyecek kadar geç olduğunda fark edilir, bu yazgıyla karşılaşmaktan başka çare yoktur. Tıpkı bir erkek gibi. Kabil, bacaklarını titreten kaygıyı ve açlığı elinden geldiğince gizleyerek şantiyeye doğru ilerledi. İşçiler, doğal cahillikleriyle onu insanlığın her döneminde aylak aylak dolanıp başkalarının işine gücüne bakanlardan biri sansalar da, karşılarındakilerin krizin kurbanlarından biri daha olduğunu hemen fark ettiler. Tutunacak dal arayan bir işsiz. Kabil'in ne istediğini söylemesine neredeyse gerek kalmadan işçiler ona grubu denetleyen görevli işaret ettiler. Onunla konuş dediler. Kabil yaklaştı, gözlemcinin tüneyine tırmandı ve adet olmuş selamlaşmalardan sonra iş aradığını bildirdi. Gözetmen sordu. Ne yapmayı bilirsin? Ve Kabil cevap verdi. Bu sanatı hiç bilmem. Ben bir çiftçiyim. Ama fazladan iki kol göz çıkarmaz sanırım. Madem ki duvarcılık mesleğini hiç bilmiyorsun, iki kola gerek yok. Ama iki ayak belki işe yarar. İki ayak mı diye şaşırdı Kabil anlamadan. Evet, iki ayak. Kil yoğurmak için. Ya, bekle burada. Ustabaşı ile konuşayım. Tam gidiyordu ki başını çevirip sordu. Adın ne senin? Habil cevabını verdi Kabil. Gözetmen gecikmedi. Hemen çalışmaya başlayabilirsin. Seni kil yoğrulan yere götüreceğim. Ne kadar kazanacağım diye sordu Kabil. Yoğurucuların hepsi aynı kazanır. Evet ama ne kadar? Benim işim değil bu. Yine de eğer bir öğüt istersen bu soruyu şimdiden sorma. İyi gözle bakılmaz. Önce kendi değerini göstermelisin. Bir şey daha diyeyim. Hiçbir şey sorma, ödem almayı bekle. Sen böylesinin daha iyi olduğunu düşünüyorsan dediğim gibi yaparım. Ama bana doğru gelmiyor. Burada sabırsız olmamak gerek. Şehir kime ait? Adı ne? Kimin adı? Şehrin kimi mi? Sahibinin kimi? İkisinin de. Şehrin henüz adı yok denebilir. Kimileri bir türlü adlandırıyor, kimileri başka türlü. Sonuçta burası Nod Diyarı diye bilinir. Bunu zaten biliyordum. Buraya gelirken rastladım, yaşlı bir adam söyledi. Bir ipe iki keçi bağlamış yaşlı bir adam mı diye sordu gözetmen. Evet, o zaman zaman buraya gelir. Ama burada yaşamaz. Ya buranın sahibi o kim? Sahip bir kadındır. Adı da Lilith. Kocası yok mu diye sordu Kabil. İşittiğime göre adı Nuh'muş. Ama topluluğu kadın yönetir dedi gözetmen. Ve ardından hemen ekledi. İşte kil burada yoğruluyor. Giysilerini dizlerin üzerinde düğümlenmiş bir grup erkek, kil, saman ve kum karışımından oluşan ince bir tabakanın üzerinde halka olmuş dönüyorlar. Mekanik imkanların yokluğunda hamuru mümkün olduğunca homojen kılacak şekilde azimle çiğniyorlardı. Büyük beceri gerektiren bir görev değildi bu. İki sağlam bacak yeterliydi. Bir de mümkün olduğunca dolu bir mide. Ki bildiğimiz gibi Kabil'in durumu böyle değildi. Gözetmen, sen de katılabilirsin dedi. Diğerlerinin yaptığını yapman yeter. 3 gün oldu, ağzıma tek lokma koymadım. Yeterince gücümün olmamasından ve çamurun içine yığılıp kalmaktan korkarım dedi Kabil. Gel benimle, ödeyecek param yok. Sonra ödersin, gel. İkisi birlikte meydanın bir köşesindeki büfe benzeri bir yere yöneldiler. Yiyecek bir şeyler satılıyordu. Hikayeyi gereksiz tarihseler ayrıntılarla doldurmamak için mütevazı menüyü sessizce geçiştiriyoruz. Zaten en azından bazılarının ne olduğunu bilemeyebiliriz. Yiyecekler nefis gözüküyordu ve Kabil öyle bir iştahla yiyordu ki görmesi zevk veriyordu. Bunun üzerine gözetmen sordu. Alnındaki bu işaret dinleyin nesi doğalmış gibi gelmedi bana. Belki doğal gözükmüyordur ama öyle doğdum. Sanki birin seni damgalamış gibi. İki keçili yaşlı da bana aynısını söyledi ama o da senin gibi yanılıyordu. Öyle diyorsan öyle diyorum. Ve her gerektiğinde de bunu tekrar edeceğim. Ama beni rahat bırakmalarını tercih ederim. Bu işareti taşımak yerine topal biri olsaydım sanırım sürekli hatırlatılmazdı bana bu. Haklısın. Seni bir daha rahatsız etmeyeceğim. Beni rahatsız etmiyorsun. Üstelik bana ettiğin büyük yardım için sana teşekkür borçluyum. İş, canıma can katan bu yemek, belki bir şey daha ne? Yatacak yerim yok. Sorun çözmek kolay. Sana bir şilte bulurum. Şurada bir han var, hancı ile konuşurum. Senin İyi bir Samaralı olduğunu kimse inkar edemez dedi Kabil. Bir Samaralı mı dedi haykırdı gözetmen. Şaşkın o da ne? Bilmiyorum. Öylesine çıkıverdi ağzımdan. Düşünmeden ne anlama geldiğini ben de bilmiyorum. Görünümden fazlası var senin kafanda. Bu giysi yakışıksız. Benimkilerden birini sana veririm. Çalışırken onu kullanırsın. Bu dünya hakkında bildiğim pek az şeye bakılırsa çok fazla iyi insan olmamalı. Burada iyi birine rastlaman bir şans. Bitirdin mi diye sordu gözetmen, biraz soğuk bir ses tonuyla. İltifatlar sanki rahatsız ediyor gibiydi. Daha fazla yiyemiyorum. Hayatım boyunca hiç bu kadar yediğimi hatırlamıyorum. Şimdi sıra işte. Saraya geri döndüler. Bu kez sürmekte olan inşaattan önce bitirilmiş taraftan geçtiler. Ve orada bir balkonda o dönemde lüks olabilecek her şeyi giyinmiş ve uzaktan son derece güzel görünen bir kadını fark ettiler. Dalgın dalgın sanki onları görmüyormuş gibi onlara bakıyordu. O kim diye sordu Kabil. Lilith. O, sarayın ve şehrin hanımı. Umalım ki bakışları sana takılmasın. Umalım, neden? Söylenti çok. Ne tür şeyler? Onun bir büyücü olduğu, büyüleriyle erkekleri deli ettiği söyleniyor. Ne tür büyüler diye sordu Kabil. Bilmiyorum. Bilmek de istemiyorum. Meraklı biri değilim ben. Onunla cinsel ilişkiye girmiş 2-3 adamı görmem bana yetti. Zavallılar acınası haldeydiler. Hortlak gibi, kendilerinin gölgesi gibiydiler. Bir kil yoğurucusunun şehrin kraliçesiyle yatabileceğini hayal ediyorsan deli olmalısın. Hanımı demek istiyorsun. Ha kraliçe, ha hanım. Fark etmez. Kadınları tanımadan anlaşılıyor. Her şey yapabilir onlar. İyi de kötü de. Canlar isterse taca tahta tenezzül etmeyip aşıkların giysisini nehirde yıkamaya da giderler. Herkesi ve her şeyi ittirip tahta oturmaya da ellerinden her şey gelir. Deneyimlerinden mi söz ediyorsun diye sordu Kabil. Gözlemlemekle yetiniyorum. Bu yüzden gözetmenim ben. Yine de biraz deneyimin olmalı. Evet, biraz. Ama ben kısa kanatlı bir kuşum. Alçaktan uçarım. Bense tek bir kez bile havalanmış değilim. Hiç kadın tanımadın mı diye sordu gözetmen. Hayır. Çok vaktin var. Henüz gençsin. Kil yoğurma alanı önlerindeydi. Merkezden dışa doğru az çok düzgün sıralanmış olan ve zaman zaman yer değiştiren, dışarıdakilerin içeriye, içeridekilerin dışarıya geçtiği adamların dönmeyi bitirmelerini ve onların hizasına gelmelerini beklediler. Geldiklerinde gözetmen omzuna dokunarak gir dedi. Her şey gibi kelimelerin de kendi neden, nasıl, niçinleri vardır. Gösterişli olan kimileri tumturaklı bir havada bize seslenirler. Sanki büyük işler için yaratılmış gibi kasılırlar. Ama sonunda hafif bir yel bile olmadıkları, bir değirmen kanadını bile döndüremedikleri ortaya çıkar. Sıradan, alışıldık, her günkü kelimeler olan diğerleri ise kimsenin öngöremeyeceği sonuçlara yol açar. Bu iş için doğmamışlardır ama yine de dünyayı alt üst ederler. Gözetmen gir dediğinde sanki git kili çiğne ekmeğini kazan demek istemişti. Ama bu kelime birkaç hafta sonra Lilith adının Habil olduğunu söylenmiş olan adamı çağırdığında ağzından çıkacak kelimeyle harf harfine özdeşti. Gir. Bir arzusunun karşılanması söz konusu olduğunda oyalanmamakla ünlenmiş bir kadının odasının kapısını aşmasının haftalar sürmüş olması tuhaf gelebilir. Ama daha ileride göreceğimiz gibi bunun bile bir açıklaması vardır. Yanında dişi muhafızlardan, cariyelerden ve diğer hizmetkarlardan oluşan bir kortejle kil yoğurma alanına gelmeye karar verdiğinde bu kadının beslediği fikirleri Kabil bu süre boyunca hayal bile edemezdi. Tarlalarında çalışanların gösterdiği çabayla ilgilenen, ziyaretleriyle onlara destek olan ve bu sırada teşvik edici bir sözü, hatta kimi zaman en iyi durumda herkesi ister istemez güldüren arkadaşça bir şakayı asla eksik etmeyen iyi niyetli kırsal mülk sahipleri gibi gelmişti. Ama Lilith konuşmazdı. Alanın gözetmeni hariç ona işin gidişatı hakkında bilgiler soruyordu. Bir iki kez de görünüşte dışarıdan gelen emekçilerin kökeni hakkında sohbet etmek istemişti. Örneğin şu yaklaşan, nereden geldiğini bilmiyorum hanımım. Ona bunu sorduğumda kiminle iş yaptığımızı haliyle bilmek isteriz. Batı istikametini gösterdi ve tık bir laf etti. Tamı tamına bir laf. Ne dedi? Oradan dedi hanımım. Ülkesinden neden ayrıldığını söylemedi mi? Hayır hanımım. Adı ne? Habil. Hanımım. Bana adının Habil olduğunu söyledi. İyi bir işçi mi? Evet hanımım. Az konuşan ama görevlerini uygun şekilde yerine getirenlerden. Ya alındaki o işaret ne? Ben de bunu sordum ona. Doğuştan dedi bana. Demek ki batıdan gelen bu Habil hakkında hiçbir şey bilmiyoruz. Yalnız o değil hanımım. Buralı olanlar ve az çok tanıdıklarımız dışında geri kalanların hikayeleri anlatılmayı bekliyorum. Gezgin serserilerden, kaçaklardan oluşuyorlar. Genellikle insanlar az konuşuyorlar. Belki kendi aralarında birbirlerine sırlarını anlatıyorlardır. Ama kesin değil. Ya işaretli adam nasıl davranıyor? Bence kimsenin fark etmeyeceği şekilde davranıyor. Ben onu fark ettim diye mırıldandı Lilith kendi kendine. Birkaç gün sonra sarayının Bir elçisi yoğurma alanına geldi ve Kabil'e bir mesleği olup olmadığını sordu. Kabil ona vaktiyle çiftçi olduğunu ve kötü giden hasatlar nedeniyle topraklarını terk etmek zorunda kaldığını söyledi. Elçi bilgiyi götürdü ve 3 gün sonra yoğurucu Habil'in derhal saraya gelmesi emriyle geri geldi. Kabil geldiği gibi neredeyse bir paçavraya dönmüş olan kir içindeki eski giysisi içinde kile bulanmış bacaklarını elinden geldiğince temizledikten sonra elçinin peşinden gitti. Küçük bir yan kapıdan saraya girdiler. Kapı bir hole açılıyordu ve orada 2 kadın bekliyordu. Elçi geri çekilerek kil yoğurucusunun geldiğini bildirdi. Ve Kabil cariyelere emanet edildi. Cariyeler ayrı bir odaya götürdükleri Kabil'i orada soydular ve sonra tepeden tırnağa ılık bir suyla güzel yıkadılar. Kadınların ellerinin ısrarlı ve ustalıklı teması Kabil'de önleyemediği, tabi böyle bir maharetin mümkün olduğunu varsayarsak bir ereksiyona yol açtı. Kadınlar gülüştüler ve karşılıklı olarak kahkahalar atmaya devam ederek sessiz flüt atını taktıkları sertleşmiş organa iyice özen göstermeye başladıklarında organ ellerinin arasında bir yılan esnekliğiyle aniden sıçradı. Sonuç duruma bakılırsa gayet öngörülebilirdi. Adam art arda sıçratarak diz çökmüş olan cariyelerin yüzlerine ve ağızlarını aniden boşaldı. Zihnini açan ani bir şimşeğin çakmasıyla Kabil'in beyni aydınlandı. Yoğurma alanına gelip onu bu yüzden çağırmışlardı. Ama konumlarıyla daha uyumlu başka zevkleri elbette olan sıradan cariyelerin susuzluğunu gidermesi için değil elbette. Duvarcı gözetmeninin ihtiyatlı uyarısı bir kulağından girip diğerinden çıkmıştı. Kabil, sarayın hanımının onu yavaş yavaş, acele etmeden, neredeyse haberi bile olmadan, sanki hanım gökyüzünden geçen bir buluta dalmış da başka bir şeyi düşünüyormuş gibi ittiği tuzağa kendi ayaklarıyla düşmüştü. Nihai darbenin gecikmesi, toprağa atılan tohumun sanki kendiliğinden yeşermesine ve çiçeklenmesine zaman vermek ki ister gibi kasıtlıydı. Meyveye gelince toplamak için çok beklemek gerekmediği açıktı. Cariyeler hiç aceleleri varmış gibi gözükmüyordu. Şimdi de parmak ucuyla tutup ağızlarına götürdükleri Kabil'in penisinden son damlaları art arda zevkle emmeye çabalıyorlardı. Ama her şeyin bir sonu, her şeyin bir sınırı vardır. Temiz bir giysi adamın çıplaklığını örttü. Onun yazgısını biçecek olan sarayın hanımının huzuruna götürülme saati bu kitab-ı mukaddes hikayesindeki anakronik kelimelerden biridir, gelmişti. Elçi girişte bekliyordu. Şöyle bir bakması banyo sırasında olup biteni anlamasına yetti. Ama bu duruma kızmadı. Çünkü elçiler görevleri gereği çok insan görürler. Hiçbir şey onları şaşırtmaz. Ayrıca o dönemde de bilindiği gibi ten son derece zaaflıdır. Üstelik de bu hiç de onun hatası değildir. Çünkü ilke olarak görevi bütün kışkırtmalara karşı engel çekmek olan tin her zaman ilk teslim olandır. Beyaz teslim bayrağını ilk o kaldırır. Elçi, kil yoğurucusu Habil'in nereye götürdüğünü, ne amaçla götürdüğünü biliyordu. Ama ona imrenmiyordu. Cariyelerle yaşadığı şehvetli olay ise aksine elçinin kan dolaşımını alt üst etmişti. Bu kez saraya ana kapıdan girildi. Çünkü burada hiçbir şey gizli kapaklı olmaz. Eğer hanımefendi Lilith yeni bir aşık bulmuşsa bunu daha baştan bilinmesi en iyisidir. Böylece başka kültür ve uygarlıklarda şaşmaz bir şekilde yaşanan ufak tefek sır ve dedikodu oyunları, gülüşler ve mırıltılarla örülen ağlar ortaya çıkmamış olur. Elçi, bekleme odasının kapısının önünde diğer bir cariyeye emretti. Hanımına söyle, biz buradayız. Cariye gitti ve bir mesajla geri geldi. Benimle gel dedi Kabil'e ve sonradan elçiye dönerek sen çek git. Sana artık ihtiyaç kalmadı dedi. İşler böyle yürür. Kimse kendisine nazik bir görev emanet edildi diye böbürlenmeye kalkışmasın. Çünkü muhtemelen görev bir kez yerine getirildiğinde sen çek git, sana artık ihtiyaç kalmadı dendiğini herkes işitecektir. Elçiler bunu gayet iyi bilir. Lilith, işlemeli ahşap bir taburaya oturmuştu. Bir servet değerinde olması gereken bir giysi vardı üzerinde. Dekoltesi, göğüslerin ilk kıvrımını hafif bir edeple sezdirip, geri kalanını keşfe bırakan bir elbise. Cariye çekilmişti, yalnızdılar. Lilith, adama teftiş eder gibi baktı. Gördüğünden hoşnut kalmışa benziyordu ve sonunda konuştu. Hep bu bekleme odasında olacaksın. Gündüz ve gece. Orada sana bir döşek, oturman içinde bir sıra var. Fikrimi değiştirene dek kapıcım olacaksın. Odamı temizlemeye ve düzenlemeye gelen cariyeler hariç kim girmek isterse engelleyeceksin. Kim olursa hanımım diye sordu Kabil, belirgin bir niyet taşımadan. Görüyorum ki kafan cin gibi çalışıyor. Eğer kocamı düşünüyorsan onun da girme izni yok. Ama zaten o biliyor. Ona bunu söylemene gerek yok. Yengine de bir gün zorla girmek isterse, güçlü kuvvetli adamsın. Nasıl engelleyeceğini bilirsin. Şehrin efendisi olduğundan benim de yaşamımın efendisi olan birine zorla karşı koyamam. Ben emredersem yapabilirsin. Sonuçlarını er geç ben maruz kalırım, sevgili delikanlı. Bu dünyada kimse bu sonuçlardan kaçamaz. Eğer ödleğin tekiysen, kuşku ya da korku hissediyorsan çaresi kolay. Kil yoğurmaya geri dönersin. Kil yoğurmanın yazgım olduğunu hiç düşünmedim. Sonsuza dek Lilith'in odasında kapıcı mı olacaksın onu da bilmiyorum. Şu an için olmam yeter hanımım. Pekala dedi Lilith. Yalnızca bu sözlerin için bile şimdiden bir öpücüğü hak ettin. Kabil cevap vermedi. Duvarcı gözetmeninin sözlerini hatırlıyordu. Dikkat et, onun bir büyücü olduğu söylenir. Büyüleriyle adamı deli edebilir. Ne düşünüyorsun diye sordu Lilith. Hiç hanımım. Senin karşında düşünemem ben. Seni seyrediyorum ve şaşkınım. Hepsi bu. Belki de ikinci bir öpücüğü hak ediyorsun. Ben buradayım hanımım. Ama ben henüz değil kapıcı. Lilith ayağa kalktı. Ellerini yavaşça gövdesi boyunca kaydırarak giysisinin kırışıklıklarını düzeltti. Sanki kendi kendini okşuyor gibiydi. Önce göğüslerini, sonra karnını, sonra kalçaların doğduğu yeri, orada biraz oyalandı, sıvazladı. Bütün bunları ifadesizce bir heykel gibi bakışlarını adamdan hiç ayırmadan yaptı. Her türlü ahlaki frenden azade olan cariyeler, adamın vücudunu elleyerek eğlenirken, bütün kurallarını ve ihlallerini bildikleri erotik bir oyuna katılarak, neredeyse masumca, saf mutluluktan kahkahalar atmışlardı. Oysa burada, dışarıdan hiçbir sesin sızmadığı bir bekleme odasında, Lilith ve Kabil, ölümüne bir düello için kılıçlarını bileyen iki eskrimciye benzemekteler. Lilith, oradan ayrıldı bile, odasına girdi ve kapısını kapattı. Kabil etrafına bakındı ve kendisine ayrılmış sıradan başka sığınacak bir yer bulamadı. Gidip oraya oturdu. Gelecek günlerin getirecekleri küçültmüştü. Kendimişti. Burada gündüz ve gece kalacaksın. Yalnızca şunu söylememişti. Ben karar verdim de boğa alıp beni aşacaksın. Bu hem kaba kaçacak hem de söz konusu durumda yersiz kalacaktı. Çünkü genel olarak aşmak dört ayaklı hayvanlar için kullanılır, insanlar için değil. Yine de sonuçta çok uygundu. Çünkü insanlar da vaktiyle onlar gibi dört ayaklıydı. Hepimiz biliyoruz ki bugün kollar ve bacaklar diye adlandırdıklarımız çok uzun süre boyunca yalnızca bacaktı. Ta ki birisi mükemmel insanlara ayağa kalkın vakit geldi demeyi aklına getirene dek. Kabil de kendi kendine çok geç olmadan oradan kaçma vaktinin gelip gelmeyeceğini sordu. Ama soru gereksizdir. Kaçamayacağını çok iyi bilmektedir. Bu konutta ona darbe üstüne darbe indirmekten zevk alıyor görken bir kadın vardır. Ama önümüzdeki günlerden birinde ona gir diyecektir ve o da girecektir. Ve bunu yaparken bir hapishaneden diğerine geçecektir. Ben bunun için dünyaya gelmemedim diye düşündü Kabil. Öz kardeşini öldürmek için de gelmemişti dünyaya. Ama yine de onu gözleri ve ağzı sineklerle kaplı tarlanın ortasında kadavraya dönüşürken bırakmıştı. Onu, Habil'i. Habil de bunun için dünyaya gelmemişti. Kabil kafasının içinde yaşamını evirip çevirdi ve bu yaşama hiçbir açıklama bulamadı. Şu kadına iyi bakın, arzu hastası olsa da ki bunu anlamak zor değildir, teslim olma anını geciktirmekten zevk alıyor. Teslim olma kelimesi aslında ona hiç uygun değil. Çünkü Lilith nihayet içine almak için bacaklarını ayırdığında bile teslim olmayacaktı. O daha ziyade gir diyeceği adamı yiyip yutmaya çalışacaktı. 4. ayrımın sonu sayfa 52.